Ayrım 52.
Genç mühendis madenden çıkmış ayrıntılı bilgiler veriyordu. O akşam yer altında kalanların yanına ulaşmayı umuyorlardı ama olsa olsa cesetlerini bulacaklardı herhalde. Çünkü ölüm sessizliği sürüyordu. Maud kadın mühendisin arkasında bir kalasın üzerine oturmuş. Kireç gibi bir yüzle konuşulanları dinlerken çıka gelen Lavak kadın ihtiyarın yediği halta haber verdi. Mahmud kadın sabırsızlığını ve öfkesini açığa vuran geniş bir el hareketi yapmakla yetindi ama gene de Beriki'nin peşinden gitti. Bayan Hanabu baygınlıklar geçiriyordu. Ne korkunç, ne iğrenç şeydi bu. Daha bir saat önce capcanlı olan, o günde pek neşeli olan şu zavallı sesilcik. Bay Hanabu bir an için karısını yaşlı Mokun kulübesine sokmak zorunda kaldı. Beceriksiz ellerle kadının bluzunun düğmelerini açıyor, açılan bluzdan yayılan mis kokusu başını döndürüyordu. Bayan Hanabu dereler gibi gözyaşları dökerek evlenme tasarılarına son veren bu ölümle ürküp şaşıran Negril'i kucaklayınca kocası da büyük bir kaygıdan kurtuldu. Birbirlerine sarılarak ağlayıp sızlanmalarına baktı. Bu beklenmedik felaket her şeyi yoluna koyuyordu. Yerini arabacısının alması korkusuyla yeğeninin evde kalmasını yeğliyordu. Kuyunun dibinde terk edilen zavallılar korkudan avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Su şimdi karınlarına kadar çıkmıştı. Şarıl şarıl akan selin gürültüsü onları serseme çeviriyordu. Kafaları kazan gibi olmuştu. Kopup aşağıya yuvarlanan son kaplama parçaları çöken dünyanın son çatırdıları gibi geliyordu onlara. Ama onları asıl çılgına çeviren ahırda kapalı kalan atların kişnemesiydi. Boğazlanan hayvanınkini andıran korkunç, unutulmaz bir ölüm çığlığıydı bu. Mok baba Batil'i salıvermişti. Yaşlı hayvan orada durmuş, fal taşı gibi açılmış gözlerini hiç durmadan yükselen suya dikmiş, titreyerek bakıyordu. Yükleme yeri hızla dolmaktaydı. Kubbenin altında hala yanmayı sürdüren üç lambanın kızıl ışığında yeşilimtırak suyun gittikçe yükseldiği görülüyordu. Hayvan o buz gibi suyun tüylerini ıslattığını hissedince olanca gücüyle dört nala kalktı, çılgın bir koşuyla galerilerden birine dalıp gözden kayboldu. İşte o zaman can cana baş başa bir kaçışmadır başladı. İnsanlar da hayvanın peşine düştüler. Burada artık bir halt edemeyiz diye bağırıyordu Mok. Gidip rekualarda denemeli bir de. Geçit kapanmadan oraya varabilirlerse yandaki eski ocaktan çıkabilecekleri düşüncesi şimdi onları adeta kanatlandırmıştı. Yirmisi birden ard arda dizilmişler, su söndürmesin diye lambalarını havaya kaldırıp itiş kakış koşuyorlardı. Bereket versin ki galeri hafifçe yükselerek gidiyordu da su düzeyinde bir değişiklik olmuyordu. Dalgalarla boğuşa boğuşa yaklaşık 200 metre kadar gittiler. Çılgına dönmüş bu insanların ruhlarında o eski boş inançlar uyanıyordu şimdi. Toprak anayı yardıma çağırıyorlardı. Toprak ana atar damarlardan birini kestikleri için vücudundaki kanı böyle üstlerine boşaltarak onlardan öc alıyordu. Yaşlı bir işçi madendeki kötü ruhları yatıştırmak için baş parmaklarını dışa doğru bükerek çoktandır unuttuğu duaları geveliyordu. Ama ilk yol kavşağında bir anlaşmazlık çıktı. At bakıcısı sola sapmak istiyor, öbürleri de sağdan gidilirse yolun kısalacağına yemin billah ediyorlardı. Böylece bir dakikayı yitirdiler. "Eh ne haliniz varsa görün, isterseniz burada kalıp geberin, umurumda mı benim?" diye sertçe bağırdı Şaval. "Ben şuradan gidiyorum." Sağdaki yola saptı, iki arkadaşı da peşinden seyirtti. Öbürleri de Rekualat'ta ömür tüketmiş Mok Baba'nın ardına takıldılar. Ama o da duraksıyor, nereye sapacağını bilemiyordu. Akıllar başlardan gitmişti. En eski işçiler bile galerileri, yolları tanımıyorlardı. Bütün geçitler birbirine karışıp Arap saçına dönmüştü sanki. Her yol ayrımında kararsızlık hepsini oldukları yere mıhlıyordu. Bununla birlikte hemen bir karara varmaları gerekiyordu. Etyen, yorgunluktan ve korkudan eli ayağı tutmaz hale gelen Catherine yüzünden en geriden koşuyordu. Ona kalsa Şaval'le birlikte sağdaki yola sapacaktı çünkü onun doğru yolda olduğuna inanıyordu. Ama yer altında kalma pahasına da olsa ardından gitmemişti. Zaten kaçışma, dağılma sürüyordu. Kimi arkadaşlar başlarını alıp bildikleri yöne gitmişlerdi. Şimdi artık Mok babanın ardında kala kala 7 kişi kalmıştı. Etyen genç kızın gittikçe güçten düştüğünü görünce "Boynuma sarıl, ben seni taşırım," dedi. "Hayır olmaz, bırak artık beni," diye mırıldandı genç kız. "Hiç gücüm kalmadı. Hemen şuracıkta ölüp gitmek çok daha iyi." Öbürlerinden 50 metre geride direnmelerine karşın kıza sarılıp kaldırmıştı ki galeri ansızın tıkanıverdi. Kocaman bir kaya parçası göçmüş, onları arkadaşlarından ayırmıştı. Su baskını kayaları ıslatmaya başlamıştı bile. Dört bir yandan çöküntüler oluyordu. Geri dönmek zorunda kaldılar. Ondan sonra artık ne yana gittiklerini şaşırdılar. Hiçbir umut kalmamıştı. Rekualart yoluyla yukarı çıkma düşüncesini bir yana bırakmaları gerekiyordu. Biricik umutları üst katlardaki damarlara ulaşmak, sular alçalırsa yukarıdakilerin gelip kendilerini kurtarmasını beklemekti. Etyen en sonunda Golem damarını tanıdı. "Çok iyi," dedi. "Nerede olduğumuzu biliyorum artık. Tüh, Allah kahretsin. Doğru yoldaymışız meğer. Ama gel de işin içinden çık şimdi. Bana bak, dosdoğru gidelim, havalandırma bacasından tırmanırız." Sular göğüslerini dövüyor, çok yavaş yürüyorlardı. Ellerinde ışık bulunduğu sürece umutsuzluğa kapılmayacaklardı. Gaz yağını saklayıp sonra öbürüne boşaltma düşüncesiyle lambalardan birini söndürdüler. Tam bacaya ulaştıkları sırada arkadan gelen bir gürültü ikisini de geri döndürdü. Onların da yolları tıkandığı için arkadaşları geri mi geliyordu acaba? Uzaklardan gelen bir soluk homurdanıp duruyordu. Bir köpük serpintisi içinde kendilerine doğru yaklaşan bu fırtınaya bir anlam veremiyorlardı. Ne olduğunu bir türlü akılları kesmiyordu. İri yarı, beyazımsı bir kütlenin karanlıktan çıkıp daracık payandalar arasından ezilircesine geçerek yanlarına gelmeye çalıştığını görünce bir çığlık attılar. Gelen Batil'di. Yükleme yerinden yola çıktıktan sonra karanlık garelilerde çılgınlar gibi dört nala koşmuştu. Hayvan 12 yıldır yaşadığı bu yeraltı kentinde yolunu ezbere biliyor gibiydi. Ömrünü geçirdiği şu sonsuz karanlıkta gözleri çok iyi görüyordu. Başını kısıp ayaklarını toplayarak iri yarı gövdesinin doldurduğu o daracık yollarda koşuyor koşuyordu. Yollar birbirini izliyor, kavşaklar hiç durmadan çatallaşıyor ama o bir an bile duraksamıyordu. Nereye gidiyordu acaba? Belki de oraya, gençlik yıllarının hayaline, Scarpe çayının kıyısındaki o doğup büyüdüğü değirmene, havada koskocaman bir lamba gibi yanan güneşin o belli belirsiz anısına gidiyordu. Yaşamak istiyordu. Hayvan belleği canlanıyor, yeniden o yayla havasını alıp verme isteği onu ileri doğru itiyor. Işıklı, sımsıcak kubbe altında yeryüzüne çıkabileceği deliğe doğru götürüyordu onu. Ve bir başkaldırı o eski boyun eğişini bastırıyordu. Bu ocak gözlerini kör ettikten sonra şimdi de canına kıyıyordu. Ardından kovalayan su butlarını dövüyor, sağrısına çıkıyordu ama hayvan atıldıkça galeriler daralıyor, tavan alçalıyor, duvarlar sıkışıyordu. Buna karşın o gene de koşuyor, ötesini berisini yırtıyor, kaballama direklerinde bacaklarından tutam tutam deriler bırakıyordu. Maden ocağı dört bir yandan onu sıkıştırıyor, yakalayıp boğmak istiyordu sanki. Bunun üzerine Etyen ile Catherine hayvan yanlarına geldiğinde kayaların arasına sıkışıp kaldığını gördüler. Tökezlenmiş, ön ayaklarının ikisi birden kırılmıştı. Son bir çabayla birkaç metre daha sürüklendi ama karnı o daracık yerden geçemiyordu. Toprak elini kolunu sımsıkı bağlamış yerinden kıpırdatmıyordu hayvanı. Ve kanlar içinde kalan başı uzandı, yuvalarından fırlamış iri bulanık gözleriyle gene çıkacak bir delik aradı. Su hızla yükseliyordu. Daha önce ahırda ölen öbür atların kopardıkları son çığlığa benzer korkunç, uzun, hırıltılı bir sesle kişnemeye başladı. Gün ışığından uzakta, yerin 7 kat dibinde çırpınan, kolu kanadı kırılmış, kıpırdayacak hali kalmamış bu yaşlı hayvanın can çekişmesi gerçekten pek korkunçtu. Yürek paralayıcı çığlığı bir türlü dinmiyordu. Sular yelesini örttüğü halde ileri uzatıp ardına kadar açtığı ağzından daha korkunç, daha içler acısı çığlıklar koparıyordu. Son bir hırıltı işitildi, içine su dolan bir fıçının boğuk gürültüsü yükseldi ve ardından derin bir sessizlik çöktü. "Ah Tanrım, Çabuk götür beni buradan diye hıçkırıyordu Catherine. Ah tanrım, korkuyorum, ölmek istemiyorum. Götür beni buradan, çabuk götür beni. Genç kız ölümle yüz yüze gelmişti. Can çekişen Batil'in bu çığlığını işitmezden, o dehşet soluğunu yüzünde hissetmezden önce hiçbir şey, ne çöken kuyu ne sular altında kalan maden ocağı ona bu korkuyu vermişti. Hayvanın sesi kulaklarından hiç gitmiyordu. Beyni uğulduyor, bütün vücudu hala tir tir titriyordu. Götür beni buradan, çabuk götür. Etyen onu kucaklamış götürüyordu. Zaten oradan ayrılmanın tam zamanıydı. Bacaya çıktıklarında omuzlarına kadar ıslanmışlardı. Delikanlının kıza yardım etmesi gerekiyordu çünkü direklere tutunacak hali kalmamıştı. Tam üç kez elinden kurtulup altlarında uğuldayıp duran karanlık denizin derinliklerine gömüleceğini sandı. Bununla birlikte henüz suyun ulaşamadığı ilk galeriye varınca birkaç dakika soluk alabildiler. Derken su yeniden belirdi. Yeniden yukarılara tırmanmak zorunda kaldılar ve bu tırmanma saatlerce sürdü. Kabaran su onları bir galeriden öbürüne kovuyor, durmadan yükselmeye zorluyordu. Altıncı galeride verdikleri bir mola içlerinde yeni bir umut alevi yaktı. Su düzeyinin olduğu yerde kaldığını sandılar ama az sonra daha hızlı bir yükseliş başladı. Yedinci galeriye, oradan da sekizinciye tırmanmak gerektiğini duydular. Şimdi artık çıkılacak tek bir galeri kalmıştı. Oraya geldikten sonra suyun kazandığı her santimetreyi kaygıyla izlemeye başladılar. Suyun kabarması durmazsa onlar da tıpkı yaşlı beygir gibi kafaları tavanda ezilip gırtlakları suyla dolarak öleceklerdi demek ki. Tavanın her yanından patır patır toprak dökülüyordu. Daracık bağırsaklı maden oluk oluk karnına dolan suyun baskısıyla çatırdayarak sarsılıyordu. Sıkışan hava galerilerin dibinde toplanıyor, sonra da yarılan kayalarla yerinden oynayan katmanlar arasında korkunç sesler çıkararak patlıyordu. İnsanın tüylerini diken diken eden bir yeraltı tufanıydı bu. Toprağın altını üstüne getirip hallaç pamuğu gibi atan, dağları ovaların dibine gömen eski tufanların küçük bir parçasıydı. Sürekli çöküntüyle şaşkına dönen, oturduğu yerde sallanan Catherine, ellerini kavuşturuyor, hiç durmadan aynı sözcükleri yineliyordu. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Etyen de onu yatıştırmak amacıyla suyun artık olduğu yerde durduğuna yemin billah ediyordu. 6 saattir kaçıyorlardı. Neredeyse yardımlarına geleceklerdi besbelli. Ama bu 6 saat sözünü rastgele söylüyordu çünkü zaman kavramını yitirmişlerdi artık. Gerçekte Gulyam damarındaki tırmanma tam bir günlerini almıştı bile. Giysileri sırılsıklandı. Titreşerek bir köşeye çöktüler. Genç kız utanıp sıkılmayı aklına bile getirmeden giysilerini sıkmak üzere soyundu, sonra yeniden giyindi. Ceketiyle pantolonunu sırtında kurudular. Catherine'in ayakları çıplaktı. Delikanlı kendi sabolarını zorla giydirdi. Şimdi oturup sabırla bekleyebilirlerdi artık. Lambayı kısmış, idare lambasınınkine benzer zayıf bir ışık bırakmışlardı yalnızca. Ama mideleri sancılar içinde kasılıyordu. Birden ikisi de açlıktan öldüklerini fark ettiler. O ana kadar yaşadıklarını bile hissetmemişlerdi. Felaket anında öğle yemeklerini daha yememişlerdi. Ansızın suyla şişip kabarmış, çorbaya dönmüş tereyağlı ekmek dilimleri geldi ellerine. Delikanlının kendi payına düşeni kabul etmesi için Catherine'in ona çıkışması gerekti. Kızcağız ekmeğini yer yemez yorgunluktan o buz gibi toprağın üzerinde uyuyiverdi. Etyen ise gözlerinden uyku aktığı halde başını ellerinin arasına almış onu bekliyordu. Böylece aradan kaç saat geçti acaba? Etyen bunu tam olarak söyleyemezdi. Bildiği bir şey vardı, o da baca deliğinden o kara ve kıpırtılı suyun üstlerine atlamak için hiç durmadan sırtını kabartan o yırtıcı hayvanın karşısında yeniden belirivermesiydi. İlkin ince bir çizgi göründü. Kıvrak bir yılan uzandı, sonra kaynaşan, uğuldayan sürüngen bir canavar sırtı gibi kabardı. Az sonra su onlara yetişti. Uyuyan genç kızın ayakları ıslandı. Delikanlı büyük kaygıyla bakıyor, kızı uyandırmakla uyandırmamak arasında bocalıyordu. Şimdi onu bu tatlı uykudan uyandırmak, içinde sallandığı temiz havalı, pırıl pırıl güneşli düş beşiğinin bilinçsizliğinden çekip almak, hiçbir şeyin farkında olmamanın o güzelim huzurundan yoksul bırakmak acımasızlık değil miydi? Zaten nereye kaçabilirlerdi ki? Bir çıkış yolu bulmak için habire kafa patlatıyordu. Birden damarın bu kesimindeki eğik düzeyin bir üst kattaki yükleme yerine giden dehlize açıldığını anımsadı. Bu bir çıkış yoluydu işte. Suyun yükselişini gözleyip kendilerini oradan kovacağı anı bekleyerek Catherine'in uykusunu bozmadı. En sonunda genç kızı usulca kaldırdı. Catherine derin bir ürpertiyle uyandı. Ah tanrım, gerçekten de hey tanrım, gene mi başladı? Genç kız nerede bulunduklarını anımsamış, yeniden ölümle burun buruna geldiğinden avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Genç adam da hayır hayır korkma sakin ol diye mırıldandı. Yemin ederim ki buradan çıkacağız. Eğik düzeye ulaşabilmek için yeniden omuzlarına kadar sulara batarak iki büklüm yürümek zorunda kaldılar. Ve sonra baştan aşağı kaballama direkleriyle kaplanmış 100 metre uzunluğundaki bu delikte daha da tehlikeli bir tırmanış başladı. Önce vagonlardan birini aşağıya sıkıca tutturmak amacıyla çelik kabloyu çekmek istediler. Çünkü eğer onlar yukarı çıkarken tepedeki vagon aşağı inerse kendilerini pestil gibi ezerdi. Ama kablo yerinden bile kıpırdamadı. Bir engel mekanizmayı bozmuştu besbelli. Kendilerine engel olan kabloyu kullanmaya cesaret edemeden kaygan direkleri tırnaklarıyla kazıyarak kelle koltukta tırmanmaya başladılar. Genç adam arkadan geliyor, kızın kanlar içinde kalan elleri kayınca başıyla ona destek oluyordu. Birdenbire eğik düzeyi tıkayan kalas parçalarını çarptılar. Toprak kaymıştı. Çöküntüler daha yukarı gitmelerine engel oluyordu. Bereket versin ki bulundukları yere bir kapı açılıyordu. Oradan bir galeriye geçtiler. Çıkar çıkmaz karşılarında bir lambanın ışığını görünce şaşırdılar. Bir adam öfkeyle bağırıyordu. Hah işte al sana benim gibi kurnaz geçinen aptal birileri daha. Şavali tanıdılar. Göçükle yuvarlanan topraklar eğik düzeyi tıkayınca orada kapanıp kalmıştı. Onunla birlikte giden iki arkadaşı da başları yarıldığından yolda kalmışlardı. Dirseğinden yaralanan Şaval gözünü karartmış, emekleyerek geri dönüp berikilerin hem lambalarını almış hem de tereyağlı ekmeklerini çalmak için üzerlerini araştırmıştı. Tam kaçacağı sırada son bir göçük ardındaki galeriyi tıkamıştı. Daha onları görür görmez yerin dibinden çıkan bu insanlarla yiyeceklerini asla paylaşmayacağına yemin etmişti. Hatta onları gebertebilirdi bile. Sonra o da onları tanıdı, öfkesi yatıştı, kötü bir neşeyle gülmeye başladı. Ha ha sen misin Catherine? Demek burnun kırıldı, erkeğinin yanına dönmek istedin öyle mi? Pekala pekala bunu birlikte kutlarız. Etienne görmemezlikten geliyordu. Beriki de bu karşılaşmanın verdiği heyecan ve şaşkınlıkla kendisine sığınan vagon itici kızı korumak için bir hareket yaptı. Bununla birlikte durumu olduğu gibi kabul etmek gerekiyordu. Bir saat önce dostça ayrılmışlar gibi galerinin dibine baktın mı yan damardan geçemez miyiz acaba diye sormakla yetindi. Şaval hala pis pis sırıtıyordu. Hıh yan damarlar ha? Onlar da göçmüş. İki duvar arasında sıkıştık kaldık. Senin anlayacağın tam bir fare kapanı. Ama iyi bir dalgıçsan eğik düzeyden geçip gidebilirsin. Gerçekten de su durmadan yükseliyor, şıpırtısı işitiliyordu. Geri dönüş yolu çoktan kesilmişti. Şaval'in hakkı vardı. Tam bir fare kapanıydı burası. Hatırı sayılır göçüklerin önden arkadan kestiği bir galeri parçasına hapsolmuşlardı. Tek bir çıkış yolu yoktu. Üçü de kapana sıkışmıştı. Şaval alaylı bir sesle nasıl kalıyor musun diye ekledi. Hadi hadi yapacağın en akıllıca iş de bu zaten. Eğer beni rahat bırakırsan ben de ağzımı açıp tek söz söylemem sana. Burada iki erkeğe yetecek kadar yer var. Bakalım hangimiz daha önce geberip gidecek ya da bu biraz zor ama gelip bizi kurtarırlarsa o başka. Etienne hemen atıldı. İşaret versek işitirler belki. Ben yoruldum işaret vermekten. Al bir de sen dene bakalım şu taşla. Etienne, Şaval'in daha önce vura vura ufaladığı kum taşını aldı. Toprak altında kalan madencilerin yerlerini belli etmek için kullandıkları işareti vermeye, belli aralıklarla duvara 3 kez vurmaya başladı. Sonra da kulağını dayayıp dinliyordu. Tam 20 kez inatla denedi bunu, hiçbir karşılık alamıyordu. O sırada Şaval büyük bir soğukkanlılıkla küçük evini düzene sokmaya başlamış gibi yaptı. Önce elindeki 3 lambayı duvar dibine yerleştirdi. Bunlardan sadece biri yanıyordu. Öbürlerini ileride kullanacaktı. Ondan sonra geri kalan 2 önlük tereyağlı ekmeği bir kalas parçasının üzerine koydu. Orası yemek dolabıydı. Akıllı davranırsa bunlar daha 2 gün dayanırdı. Sonra da Catherine'e dönüp, "Buraya bak Catherine," dedi. "Karnın çok acıkırsa bunların yarısı senin." Genç kız hiç sesini çıkarmıyordu. Yeniden bu iki erkek arasında bulunmak acısına tuz biber ekiyordu. Ve böylece korkunç yaşam başladı. Birbirlerinden birkaç adam ötede duran Etienne'le Şaval ağızlarını açıp tek söz konuşmuyorlardı. Şaval'in uyarısı üzerine Etienne de kendi lambasını söndürdü. Gereksiz bir ışık harcamasıydı bu. Sonra gene eski suskunluklarına gömüldüler. Eski sevgilisinin kendine yönelttiği bakışlardan kaygılanan Catherine, Etienne'in yanına uzanmıştı. Saatler geçiyor, durmadan yükselen suyun hafif şıpırtısı işitiliyordu. Bir yandan da arada sırada derin sarsıntılar, uzaktan gelen yankılar madendeki son çökmeleri haber veriyordu. Lambanın gazı bitip de yakmak üzere bir ikinciyi açmak gerektiği zaman giruzu korkusu bir an hepsini heyecanlandırdı. Ama karanlıklarda sürünmektense bir anda havaya uçup gitmeyi yeğliyorlardı. Neyse, patlama falan olmadı. Demek ki grizu yoktu. Yeniden uzandılar. Saatler gene akıp gitmeye başladı. Duydukları bir gürültü üzerine Etienne ile Catherine heyecanla başlarını kaldırdılar. Şaval yemek yemeye karar vermişti. Tereyağlı ekmeklerden birini ikiye bölmüş, hepsini birden yutuverme dürtüsüne kapılmamak için lokmaları ağır ağır uzun uzun çiğniyordu. Açlıktan mideleri kazınan berikiler de adama bakıyorlardı. "Gerçekten de istemiyor musun?" dedi o kışkırtıcı küstah sesiyle Catherine. "Hata ediyorsun." Genç kız açlığa dayanamayıp boyun eğme korkusuyla gözlerini yere indirmişti. Açlıktan guruldayan midesine öyle bir sancı yapışmıştı ki gözleri yaşarıyordu. Ama adamın kendisinden ne istediğini çok iyi biliyordu. Daha o sabah ensesini üflemişti. Genç kızı ötekinin yanında görünce gene o eski çılgınca isteklerinden birine kapılmıştı.